bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Yeni Dünya Düzeni Nereye? Korkut Boratav, İmge Kitabevi, 1. baskı Haziran 2002. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Mevlüde Sahilloğlu. 20 yılı aşkın bir süredir dünyayı ve Türkiye'yi neoliberal rüzgarlar savurup duruyor. Çalışan, sıradan insanın zorlu mücadelelerle elde ettiği ekonomik, toplumsal, siyasal kazanımlar tehdit ediliyor, aşındırılıyor. Emperyalizm küreselleşme adını aldı. Serbest piyasa ekonomisi başka seçenek yok sloganıyla yaygınlaştırıldı. Dünya bir kurtlar sofrasına dönüşüyor. Emeğiyle geçinen ya teslimiyete ya da kökten dinciliğe, şovanizme, anarşizme yöneliyor. Ama devran dönecek ve insanlık er geç dayanışmacı birikimlerine ve sosyalizme yeniden sarılacaktır. Bu derleme neoliberal politikalara, bunların savunucu ve uygulayıcılarına karşı bir dizi polemiktir, direnme yazısıdır. Sunuş. Bu derleme ikisi hariç 1997'nin sonuyla 2000 Şubat'ı arasında Cumhuriyet Gazetesi'nin Söyleşiler Köşesi'nde yayımlanmış yazılardan oluşuyor. Günlük bir gazetenin ekonomi sayfasının köşe yazılarının hem iktisat ağırlıklı olması hem de iktisatçı olmayan okuyucuya dolaşabilmesi beklenir. Ben Cumhuriyet'te 2 veya 3 yazıdan birini iktisat dışı konulardan seçerek bu beklentilerden ilkini zaman zaman ihlal ettim. Bu nedenle elinizdeki derlemenin ilk 2 bölümü, yazıların sayı yaklaşık 3'te 1'i iktisat dışı alanlarda dolaşmaktadır. Bu derlemenin dünya ve Türkiye ekonomisini kapsayan son 2 bölümünün ise iktisatçı olmayan okurlarca da rahatça izlenebileceğini sanıyorum. Zira Cumhuriyet için kaleme aldığım yazıların hemen hepsi, yayından önce biri mühendis, diğeri sosyal antropolog olan iki insafsız eleştirmenin, kızım Elvan'ın ve eşim Çiğdem'in süzgeçlerinden geçmiştir, sağ olsunlar. 20 yılı aşkın bir süreden beri dünyayı ve Türkiye'yi neoliberal rüzgarlar savurup durmaktadır. Alın terleri ve göz nurları ile tüm değerlerin yaratıcısı olan sıradan insanlar uzun ve çetin mücadeleler sonunda elde ettikleri ekonomik, toplumsal ve siyasal kazanımların tehdit edildiğini, hızlanarak aşındığını fark ettiler. Her yerde ezici çoğunluk onlardaydı. Fakat yine de bu gidişi durduramadılar. Çünkü geçmiş kazanımların hayata geçirilmesini sağlayan mücadele ve direnç araçları körelmekte, teslimiyet içine sürüklenmekteydi. Asıl belirleyici olan teslimiyet belki de ideoloji düzleminde gerçekleşti. Emperyalizm küreselleşme adını aldı ve saygınlaştı. Kazanç hırsı bireylerin tek doğal ve meşru davranış biçimi olarak neredeyse bir insanlık değeri mertebesine yükseltildi. Serbest piyasa ekonomisi başka seçenek yok sloganıyla saygınlaştırıldı. Üstelik bu ideolojik dönüşümü egemen kılanların bir bölümü, hatta en yetkili kesimi, eskiden solda ve emek safhalarında yer alan fikir insanlarından oluşuyordu. Solun ve emeğin geleneksel örgütlerinin bu yeni rüzgarlara ayak uydurmasında onlar etkili oldular. Köşeyi dönme felsefesinin saygınlaştığı, işsizlik ve yoksulluğun bireysel başarısızlığa bağlandığı, giderek bir kurtlar sofrasına dönüşen bu dünyada, emekleriyle geçinen sıradan insanların çaresizlik içinde küçük dünyalarına kapanarak sermayeye teslim olmalarında ya da isyanlarını karanlık tahripkar akımlara, kökten dinciliğe, şovanizme, anarşizme sürüklenerek ifade etmelerinde şaşacak ne vardır? Elbette devran dönecektir ve yeni yüzyıl 20. yüzyılın bitişi gibi olmayacaktır. İnsanlık er veya geç, yüzyılların çetin mücadelelerinin sonunda ulaştığı dayanışmacı birikimlere ve sosyalizme yeniden sahip çıkacaktır. Bu yenilenmelerin fazla gecikmemesi, sancısız olması, düşünce, sanat ve bilim alanlarında etkili direnme odaklarının oluşturulmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Bu derlemedeki katkıları, ortak bir özelliği varsa, sözünü ettiğim neoliberal dünyayı ve onun söylemini temsil eden kalemlere, insanlara, uygulamalara ve politikalara karşı bir dizi polemik olması, bir anlamda direnme yazıları oluşturmasıdır. Yarının çorbasına bir tutam tuz katabilmişsem ne mutlu bana. Korkut Boratav, Ankara, 23 Şubat 2000. Bölüm 1. Bir demokratik devrim için. Bir yıl dönümü. Cumhuriyet tarihinin en acı olaylarından birinin 12 Eylül 1980 darbesinin 18. yıl dönümünde yazılı basın darbeyi adeta oy birliğiyle kötü, karanlık, yanlış bir olay olarak hatırladı. Kamuoyunu oluşturan çevrelerde, sermaye ve işçi örgütlerinde, siyasetçilerde 12 Eylül'e karşı çıkmayan, onu eleştirmeyen hemen hemen kimse kalmamıştır. Ancak bu tavırlarda eksik kalan, üstüne sünger çekilen, hatırlanmaması istenen bir şeyler de vardır. Ben de bir 12 Eylül yazısı yazmayı düşününce 18 yıl öncesine ait unutulan, es geçilen bazı şeyleri hatırlatmayı yeğledim. Sosyal bilimci veya edebiyatçı değilseniz bir dönemi yaşamadan anlamak, kavramak kolay değildir. 30 yaşından genç insanların 1980-83 yıllarını tam olarak anlayabilmeleri de bu nedenle kolay değildir. Onların bu yolları doğru olarak algılayabilmeleri ve hatırlayabilmeleri için anne baba, ağabey veya ablalarının bu yıllarda gözaltına alınan, fişlenen, işlerinden atılan, yargılanan, işkenceden geçen, pasaport alamayan, kısacası sakıncalı olan 1.683.000 kişinin içinde olması gerekir. Diğerleri, yani Türkiye halkının çoğunluğu 4 yıl boyunca 1-2 milyonluk bir azınlığın başına gelenleri uzaktan seyretmiş, kendisine dokunulmadığı için ve mahallede anarşi son bulduğu için şükretmiş, rejimin hazırladığı anayasaya biraz da Deyfi Bela kabilinden beyaz oy vermiş, çocuklarına yani bugünün 35 yaş kuşağına da herhangi bir 12 Eylül izlenimini aktarmamıştır. Kısacası gençlerimizin çoğunluğu özel kuşağındandır. Onlar bugünün 12 Eylül'ünün kötü, talihsiz, yanlış, aşırıya giden bir deneyim olduğundan basından okuyorlar ve anında unutuyorlar. 12 Eylül'ü hayıflanarak hatırlayan yazarların büyük çoğunluğun ve büyük medyanın hatırlamadığı neler vardır? En başta aynı yazılı basının ve bugün demokrasi sözcülüğünü yapan ünlü yazarlardan da bazılarının 18 yıl önceki tavırları vardır. Doğrudur. Junta'ya muhalefet sıkı yönetimce yasaklanmıştı. Ancak rejimi övmek resmen zorunlu hale gelmemişti. Günah çıkarma, paçayı kurtarma ve yardaklama güdülerinin Türk kalem erbabı içinde ne derece yaygın olduğunu 12 Eylül'ü izleyen ayların gazetelerini taradığınızda ibretle göreceksiniz. Bir diğer hatırlanmayan olgu, büyüklü küçüklü sermaye çevrelerinin 12 Eylül rejimine nasıl heyecanlı ve tutkuyla sarıldıklarıdır. 12 Eylül tarihinin büyük bir itinayla unutturulan bu boyutu, askeri rejimin iktisadi ve sosyal politikaları, büyük burjuvazinin kontrolüne nasıl olup da girmiş olduğudur. Burjuvaziyi, sivil toplumun ana temsilcisi, ceberrut devlete karşı demokrasi programının ana taşıyıcısı olarak gören çevreler, 12 Eylül rejiminin öncesi ve sonrasında neleri unutturuyorlar? Hatırlatıcı nitelikte birkaç soru sıralayalım. 12 Eylül'e gidiş sürecinin başlangıç noktalarından biri, darbeden bir yıl önce iş çevrelerinin hükümeti yıkmak için başlattığı kampanya değil midir? Evrenin darbesi başta, TOP, TİSK ve TÜSİAD olmak üzere tüm iş alemince pervasızca alkışlandığına göre bu kampanyanın tam olarak 12 Eylül'de hedefine ulaştığı ortaya çıkmamış mıdır? Bu coşkulu desteğin ardında hangi gerçekler vardır? MES Başkanlığı ve Sabancı Holding'in Genel Koordinatörlüğü gibi bir sicille Demirel tarafından 1980 başında Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilen Özal, darbeden önceki 8 ay boyunca Cuntacı Paşaları nasıl kafayı almıştır? Bu aylarda fon yok yumurta yok iken hangi gerekçeyle askerlere liberal iktisat politikalarının meziyetleri üzerine briefingler verilmiş, askeri rejimin başbakanı olacak olan Amiral Ulusu ve Junta'nın perde gerisindeki güçlü adı Saltık Paşa ile yakın ilişkileri hangi nedenlerle geliştirilmiştir? 12 Eylül sabahı Özal'ın başbakanlık müsteşarlığından başbakan yardımcılığına terfi etmesi nasıl kararlaştırılmıştır? Vehbi Koç'un darbeden 3 hafta sonra Evren'e yolladığı mektupta, Turgut Özal meselelerimizi en iyi bilen insandır ve dedikodulara bakmadan kendisini tutmakta yarar vardır diye yazması nasıl açıklanabilir? 12 Eylül sabahı Kenan Evren'in radyo ve televizyon konuşmalarında ekonomik konulara, işçi ücretlerinin yükseldiğinden ve kendisinin Hilton Oteli'nin şef garsonu kadar maaş almamasından yakınarak değinmesine yol açan ideolojik koşullanma nasıl açıklanabilir? Yeni anayasanın sosyal politikaya dönük hükümlerinin ve işçi işveren ilişkilerini düzenleyen ve tümü emeği disiplin altına alma amacına dönük olan yasaların hazırlanmasında TİSK, TOP ve TÜSİAD hangi ölçülerde etkili olmuşlardır? Bu yasaların sivil döneme sarkmaması için yapılan yoğun çabaların arkasında hangi lobiler vardır? Bir Eylül sabahı birdenbire rüzgar gününe dönüşü veren yazarlar, evreni bir ulusal kahraman mertebesine çıkaran büyük medya ve askeri rejimin iktisadi ve sosyal politikalarını tamamen kontrolleri altına alan sermaye çevreleri, 18 yıl sonra 12 Eylül günlerini anarken elbette bellek boşlukları göstereceklerdir. Zararı yok. Onların 18 yıl sonra da olsa 12 Eylül'ü eleştirmelerinden yine de hoşnut kalırız. Ancak Cumhuriyet tarihinin bu en karanlık günlerinin oluşmasına askerler dışında kimlerin, hangi çevrelerin nasıl katkı yaptıklarını hatırlayanlar da olacaktır. Türkiye ve Avrupa. Sanırım 1988 başlarıydı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği başvurusu birkaç ay önce Özal tarafından yapılmıştı. İktisat Fakültesi mezunları cemiyeti yıllık sempozyumunu bu konuya ayırmış, beni de konuşmacı olarak açık oturumlardan birine davet etmişti. Medyanın katkısıyla Avrupa'ya giriyoruz duygusu yaygınlaşıvermiş, Özal'ın girişimi coşkun bir destekle kamuoyuna mal olmuştu. Dinleyicileri ve konuşmacılarıyla sempozyuma da aynı hava egemendi. Bizimkinden bir önceki oturumda konuşan Kamran İnan, tam üyeliğe hala karşı çıkanlar varsa onları ulusal çıkarları hiçe saymakla, neredeyse ihanetle suçladı ve epey alkış aldı. Açık oturumda sıra bana gelince dinleyiciler topluluğun ruh haliyle pek uyuşmayan bir konuşma yaptım. Özetle ve aklımda kaldığı kadarıyla şunları söyledim. Tam üyelik sonunda Türkiye emeğinin Avrupa'da serbest dolaşımı anlamına gelecektir. Avrupa'da bu olasılık yakından incelenmiş, boyutlarının ve sonuçlarının kabul edilemeyeceği hesaplanmıştır. En başta bu nedenle Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üyeliğe kabul etmesi mümkün değildir. Bizim Avrupa'ya ve Batı'ya bakışımız ise sağlıklı değildir. Kolektif bir şizofreni zaman zaman da paranoya özellikleri taşır. Tam üyelik başvurumuzun reddi, toplumumuzdaki bu sağlıksız eğilimleri güçlendirecek, karanlık, faşizan, gerici ideolojilerin yeşermesine katkı yapacaktır. Bu başvurunun hiç yapılmamış olması bu nedenle çok daha iyi olurdu. Bu konuşmanın fazla beğeni kazandığını sanmıyorum. Oturum bittikten sonra yanıma gelen birkaç kişi, Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunuzu niçin açıkça söyleyip nedenlerini tartışmıyorsunuz diye sordular. Ben, olmayacak duaya amin demenin anlamsız hatta zararlı olduğunu bir kez daha açıklamaya çalıştım. Fakat meramımı pek anlatamadım. Sempozyumdan birkaç ay sonra üyelik başvurumuz reddedildi. Üzüldük ancak iyimserliğimizi yitirmedik. Ankara Anlaşması tam üyelik kapısını aralık tuttuğu ve 40 yıldır Batı'nın bekçiliğini yapmakta olduğumuz için er veya geç kabul edilebileceğimiz beklentisi canlı tutuldu. Ne var ki Brüksel'deki gizli dosyaları değil, Batı basınını yakından izleyen herhangi biri Türkiye'nin tam üyeliğinin gündemde olmadığını açık seçik görmekteydi. Sosyalist blokun çözülüşünden sonra Avrupa'nın genişleme takvimi yeniden belirlenirken Türkiye'nin dışta tutulduğunu bilmemek için kör olmak gerekiyordu. Dışişleri Bakanlığı'nın bu durumu algılamamış olması mümkün değildir. Yine de bakanlık kadroları ya tutarsa beklentisiyle göle maya çalan hükümetleri doğru dürüst uyarmadılar ve Gümrük Birliği'ni bize Avrupa Birliği üyeliğine yaklaştıran bir adım olarak gösteren yanıltıcı çiller kampanyasına katkı yaptılar. 1997 Lüksemburg zirvesiyle son darbeyi yedik. Avrupa Birliği'nin genişleme takvimi içinde Türkiye'nin yer almadığı resmen belirlendi. Tepkiler benim 10 yıl önceki beklentilerimi doğrulamaktadır. Fransız, Alman, İngiliz takımlarına gol atınca Avrupa, Avrupa duy sesimizi diye cezbeye gelen ve bir zamanlar Viyana'ya ulaşan ayak seslerimizi yeniden Avrupalıları hatırlatan halkımız şaşkın. Biz onlar tarafından sevilmek, beğenilmek istiyoruz. Erkeklerimize aşık olan Avrupalı kızlarla ilgili haberleri manşetten okumaktan gurur duyuyoruz. Niçin bizi istemiyorlar? Rum ve Ermeni lobileri mi? Türkiye'yi parçalamak isteyen diş güçler mi? Yoksa gerçekten Türk'ün Türk'ten başka dostu yok mudur? Hristiyan kulübünde Müslüman Türkiye'nin işi ne diyenler haklı mı? Seçkinlerimiz ise farklı gerekçelerle şok içindeler. Onlar ülkemizde demokrasi kültürünün köksüz ve sığ olduğunu, insan hakları, hukuk devleti, çoğulculuk ve bazıları için serbest piyasa, başkaları için laiklik öğelerinden oluşan batılı bir hayat biçiminin Türkiye toplumunda aslında yabancı olduğunu, bunları yeşertip güvenceye alabilmenin tek yolunun Avrupa'ya katılmak olduğunu sanıyorlardı. Bu dayanak çökünce doğal olarak derin bir kötümserliğe düştüler. Kısacası Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin incelenmesi iktisadın değil sosyal psikolojinin belki de siyaset biliminin konusu olmalıdır. Faraza gerçekleşseydi tam üyeliğin iktisadi sonuçları ne olurdu sorusu fazla ilginç değildir. Avrupa Birliği'ne geç katılan çevre ülkeler yani Yunanistan, Portekiz, İspanya'nın deneyimleri bu soruya ışık tutuyor. 1990'ların Türkiye'si, 1838 serbest ticaret anlaşması sonunda sanayi yıkımı uğrayan Osmanlı İmparatorluğu değildir. Rekabet gücüne sahip, ayakta kalacak sanayi kollarımızın sayısı az değildir. Üstelik imalat sanayine yönelik önemli boyutlarda dolaysız yatırım girişi de beklenecektir. Avrupa Birliği'nin az gelişmiş ülke ve bölgelerine dönük yardım fonları da uyum güçlüklerini hafifletecek, makroekonomik çarpıklıkların düzelmesine katkı yapacaktır. Asıl ilginç olan bu iktisadi sorunlar değil, Türk halkının, aydınının, batıya bakışındaki toplumsal ruh sağlığı sorunlarıdır. Türkiye toplumu Avrupa Birliği dışında kalarak Avrupalı, Batı blokları dışında kalarak Batılı olabilecek midir? Buna benzer bir soruyu bundan 75 yıl önce çok farklı koşullarda Kemalistler evet diye yanıtlamışlardı. Demokrasi, aydınlanma ve uygarlık mücadelesinin Türkiye'nin içinde ve biz bize çözüleceğini bir kabul edebilsek bugün niçin olmasın? Bu soruyu bir kez daha yanıtlamadıkça Avrupa'ya karşı tutku, nefret, öykünme, inkar, ihanete uğramış aşık duyguları biçiminde ortaya koyan kolektif şizofreninden kurtulmamız mümkün görünmüyor. Övgü mü, yergi mi, boş laflar mı? Büyük medyamızda sık sık karşılaştığımız garip bir iktisat haberciliği anlayışına dikkat çekmek istiyorum. Örnek olarak Hürriyet gazetesini vereceğim. O günün baş haberi, övgü üstüne övgü başlığı altında verilmiş haber, James Glassman adlı bir Amerikalının Washington Post'ta yayınlanan bir yazısından yapılan yalan yanlış bazı alıntılardan ve bunların üstüne yerleştirilmiş pembe gözlüklü alt başlıklardan oluşuyor. Türkiye'nin durumu dışarıdan iyi görünüyor. Son günlerde pek çok yabancı uzman Türk ekonomisine övgüler yağdırıyor. Türkiye ekonomisi patlama eşiğinde ve Türk girişimciler müthiş. Bu türden bir habercilik anlayışının gazetecilik mesleğinin genel kabul gören normlarıyla ne kadar uzlaştığını iletişim uzmanlarına havale edelim ve övgü üstüne övgü başlığına kaynaklık eden yazının içeriğine dönelim. Merak ederek Glassman'ın yazısının aslına ulaştım. Hürriyet Washington Post'taki yazıyı 3 aşamalı bir operasyondan geçirdikten sonra okuyucuya ulaştırıyor. Yazıdan yapılan övgü niteliğindeki alıntılar ufak tefek eklentilerle pekiştirilerek ve yukarıya aldığım manşet altlarına yerleştirerek ilk sayfaya doldurulmuş. Yazarın Türkiye üzerindeki bazı olumsuz ifadeleri makaslanmış. Buna karşılık bazı eleştirel yargıları da içeren bir özet, haberin iç sayfadaki devamına alınmış. Böylece haberi sadece ilk sayfadan izlemekle yetinen okur çoğunluğu, Amerikalı yazarın Türkiye'deki yüksek büyüme, düşük işsizlik, nüfusun gençliğiyle ilgili övgülü saptamalarını, Türkler çalışkan ve ticaret yapma yetenekleri çok yüksek insanlar diye yazdığını ve bizler Avrupa Birliği'ne layık gördüğünü öğrenecekler, bunlardan da kıvanç duyacaklardır. Buna karşılık Glassman'ın yazısının hiçbir yerinde geçmeyen, Türkiye ekonomisi patlamaya hazır ifadesi ve Türkiye'nin dünyadaki en yüksek okuma yazma oranlarından birine ulaşmış olduğu iddiası Hürriyet tarafından yazara mal edilmiş. Öte yandan Glassman'ın yazısı Türkiye üzerine bir dizi olumsuz yargıyla da doludur. Yazara göre yüksek enflasyon yüzünden Türkiye'de tasarruf yapmak geleceği planlamak budalalıktır. Türk hükümeti paranın değerini korumakta aciz kalmıştır ve bu ayıptır. Türkiye bugün acı çekmektedir. Siyasi liderlikten yoksundur. Bu nedenle 4 yılda 6 hükümet değiştirmiştir. Çok büyük bütçe açıkları ve yolsuzluklarla beslenen bir kapitalizm yerleşmiştir. 1453'te Osmanlıların Ayasofya'daki güzelim Bizans mozaiklerinin kazımalarına yol açan İslamcı zihniyet süre gelmektedir. Türkiye aşağılık kompleksi çeken bir ülkedir. Amacınız farklıysa Glassman'ın tırnak içinde aldığım bu ifadelerini öne çıkarıp Amerikalı uzmandan sert eleştiri veya Türkiye'ye aşağılık diyen küstah Amerikalı diye manşette atabilirsiniz. Glassman'ın övgüleri veya yergileri vurgulamayı bırakıp yazının tümündeki ana mesaja bakalım. Bu mesaj Batı kamuoyuna yöneliktir ve şudur. Türkler iyi niyetli, gelecek vaat eden fakat kötü yönetilen ve aşağılık duygusu çeken insanlardır. Onları hoş görün, elinizi uzatın ve destek olun. Mesajın küçültücü içeriği önemli değildir. Bu mesaj bir Türkiye övgüsü olarak anlayıp Türk kamuoyuna aktaranlardaki kavrayış bozukluğu daha önemlidir. Daha da önemlisi Glassman gibi son derece sıradan bir yazarın, sıradan bir yazısının bu derece önemsenerek en büyük gazetelerimizden birinin ana haberine kaynak olmasındaki tuhaflıktır. Niçin sıradan diyorum? Glassman yazısına Türkiye ekonomisi, örneğin vergilerimiz üzerinde yalan yanlış bilgiler serpiştirmiştir. Yani ciddiyetsizdir. Yazarımızın iktisatçılığı da çok amatörcedir. Ona göre 21. yüzyılda toplumlara refah getirecek en önemli doğal kaynak beyin gücüdür. Ve ne kadar çok genç varsa gelecekte o kadar beyin, o kadar da fazla beyin gücü vardır. Türkiye'de de genç nüfus çoktur. Dolayısıyla ülkenin bugünü değilse bile geleceği parlaktır. Amerikalı yazar kelle sayısı ile beyin gücünü karıştırıyor. Yüksek nitelikli eğitilmiş insan gücü, yani moda deyimiyle insan sermayesi ile nüfusu aynı şey sanıyor. Böylece de 100 milyonluk Türkiye kalkınmış Türkiye'dir. Safsatasıyla aynı çizgiye düşüyor, yani saçmalıyor. Kısacası Washington Post yazarının Türkiye üzerinde yazdıkları ne övgüdür ne yergidir, sadece boş laflardır. Büyük sürümlü bir gazetenin yönetimi Türkiye ekonomisinin durumunu değerlendirmek istiyorsa Glassman gibi bir amatör iktisatçının yorumlarına niçin gereksinim duysun? Anlaşılan gazetenin üst yönetimi hükümeti desteklemek, ekonomik durum üzerinde iyimser mesajlar vermek istemektedir ve bu mesajları Amerikalı yazardan çok daha düzeyli kişiler olan kendi iktisat muhabirlerinin haberlerinden ve iktisat sayfalarındaki köşe yazarlarının yorumlarından bir türlü çıkaramamaktadır. O halde gelsin dış yardım. Böylece Glassman'ın yazısı "Kıvanç duyunuz, Amerikalılar bizi ve ekonomimizi takdir ediyor" mesajını kamuoyuna iletmek için kullanılmıştır. Zaman zaman bu gazetelerin ilk sayfalarında Türk gençlerine vurulan Avrupalı güzeller ile ilgili manşetler görmez miyiz? Her ikisinde de aynı özlem yok mudur? Hamburglu genç kızların erkeklerimizi sevmesini, Avrupalıların, Amerikalıların veya Glassman'ların ülkemize hayran olmasını istiyoruz. Bu sevginin küçücük belirtileriyle de mutlu oluyoruz. Glassman'ın boş lafları da böylece bir moral dopingi olarak işe yarıyor. Washington Post'taki sıradan yazının tek ilginç öğesi galiba Türkiye toplumunun kolektif bir hastalığı olan aşağılık kompleksi üzerindeki gözlemdir. Yeni toplumsal bunalım, ekonomi politikaları ve demokrasi. Türkiye'de yaşanan toplumsal bunalımın ekonomiyle yakından ilgisi vardır. Bu, sürekli bir bunalım içinde yaşadığımız anlamına gelmiyor. Türkiye ekonomisi çeşitli sorunlar içinde inişi çıkışı bir gelişme göstermekte ve son yıllarda ortalama %4 dolaylarında bir büyümeyi gerçekleştirebilmektedir. Bu, gelişme yolundaki diğer ekonomilerle karşılaştırıldığında orta halli diyebileceğimiz bir başarının çizgisini temsil etmektedir. Yine de, ekonominin gelişiminde ortaya çıkan yeni eğilimlerin toplumsal yozlaşmaya ve buna bağlı olan toplumsal bunalıma katkı yaptığını söyleyebilecek durumdayız. Toplumsal bunalımın ekonomik boyutu, 1980 sonrasına damgasını vuran iktisat politikası yönelişleriyle yakından bağlantılıdır. Bu bağlantıları birkaç bakımdan irdeleyebiliriz. Ana sorunlardan biri, 20 yıla yaklaşan bir süre boyunca yerleşmekte olan iktisat politikası anlayışının, Türk toplumunun yarım yüzyıldır oluşturmakta olduğu demokrasi kültürünü aşındırmasından kaynaklanıyor. Bu kültürün derin ve sağlıklı bir temele dayanmadığı dikkate alınırsa, ekonomik yönetimden kaynaklanan bir aşındırma sürecinin demokrasinin geleceği bakımından da çok ciddi tehlikelere yol açabileceğini öngörebiliriz. 1946'dan beri iki toplumsal güç Türkiye'de demokrasinin hukuki siyasal altyapısını farklı gerekçelerle ve kendi çıkarları açısından benimsedi ve çeşitli kesintilere rağmen parlamenter demokrasisinin ayakta kalabilmesine katkıda bulundu. Bunlardan birincisi, Kemalist devrimin aydınlanmacı öğelerini ve batıdan alan üst yapı dönüşümlerini benimsemiş bulunan ve özellikle 1960 sonrasında fikir ve siyaset alanlarında çoğulculuğu, insan haklarını, düşünme ve yayma özgürlüklerini bir yaşam biçimi olarak özümseyen aydın kadrolardır. 1950'li yılların gösterdiği gibi bu özlemlerin gerçekleşmesi için parlamenter rejim yeterli değildir. Ancak askeri yönetim yıllarının deneyimleri, sözü geçen katmanların demokrasi anlayışının hayata geçirilmesi için parlamenter rejimin gerekli olduğunu göstermiştir. Parlamenter demokrasinin dayandığı ikinci toplumsal güç, kır ve kent emekçileri olmuştur. Siyasi iktidarların ekonomiye egemen olan toplumsal güçlerin kuşatması altında olduğu doğrudur. Ancak buna rağmen iktidar genel seçimlerle belirlendiği için yeni seçmen kitlesini oluşturan kırkent emekçileriyle siyasetçiler arasında belli bir uzlaşma oluşturulması da zorunlu olmuştur. Çok partili rejimin 1945-1980 yılları içinde Türkiye toplumuna sosyal devlet özelliği taşıyan dönüşümleri de kazandırması bu nedendendir. bu bölümüyle Kemalizmin çok partili rejime armağanı olan, bir bölümüyle de bu yeni dönemin sosyal kazanımları olan kurumsal, yasal ve fiili düzenlemelerin neler olduğu iyi biliniyor.